Günaydın, hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyorum bu sabah da benimle birlikte olduğunuz, evlerinize, işyerlerinize konuk ettiğiniz, benim çalışma odama misafir geldiğiniz ama en çok bu yayın boyunca mümkün olduğunca ön yargılarınızdan kurtularak sadece ülke için konuşmaya hazır şekilde burada bulunduğunuz için. Sağ olun, var olun. Dünyanın neresinden katılıyorsanız bu yayına ve bulunduğunuz yerde insanlar birbirlerine hangi dilden günaydın diyorlarsa o dilden günaydın dediğimi varsayın lütfen. Rojbaş, Pariluis, Good Morning, Guten Morgen, Bonjour, Buongiorno, Dobri Utro, Cin Dobre, Yore Gel, Tuamenta, Selamun Aleyküm, Kalimera, Sabah Elayir, Boreda, Habari, Dilam Şvidobisa, Doginan, Nihao, Buenos Dias, Aloha, ne diyorsanız, günaydın. Yayını paylaşın hadi Periskop'tan. Siz oradan paylaşın, ben de aynı şeyi sosyal medya üzerinden yapayım, Twitter üzerinden. Bugün internet biraz sıkıntılı, bütün ülke kar altında, çok yoğun bir soğuk var biliyorsunuz ve bir yandan da bu tarz kopuklukların yaşanması mümkün, elbette başımıza gelebilir. O yüzden eğer yayında böyle bir sıkıntı olacak olursa merak etmeyin. Biz devam edeceğiz yayını en kısa sürede, en hızlı şekliyle. Ben yükleyip zaten size ulaştırmaya çalışacağım. Ama siz yine de yayını buradan paylaşın lütfen. Bütün ülkede yaşandığında bu sıkıntının unutmayın. Ben de aynı şeyi sosyal medya üzerinden yapacağım. Ve oradan çağıracağım insanları şu dakika itibariyle yaptığım gibi. Evet. Hadi bakalım ne kadar gideceğiz? Yayın sorunlu, yayın sorunlu, çok sorunlu arkadaşlar. Öyle böyle değil. Yani sadece bizde değil ama öyle düşünün. Hani ya internet gitti, aman diyeyim falan filan demeyin. Bunun bir şeyi yok, önemi yok. Gerçekten bir önemi yok. Böyle olacak çünkü bugün muhtemeldir ki. Şimdi durum şu. Biz siyasi tartışmalara, yaşadığımız kavgaya, keşmekeşe o kadar ağır daldık ki, o kadar pis sorunlarla uğraşmak zorundayız ki, dünyanın yaşadığı çok büyük bir sorunun parçası olduğumuzu, bizim de o sorunun içinde debelendiğimizi falan unutur durumdayız. Çoktan unuttuk, aklımızdan çıktı gitti bile. Hatta kimsenin aklında böyle bir şey yok desem yeridir. Bu saatten sonra kimsenin de fazlaca hatırlayacağını düşünmüyorum. Ama dünyanın başında 2019'dan 2020'ye geçerken tam da o yılbaşı günü, 31 Aralık günü duyurulan koronavirüs 19 diye bir bela var biliyorsunuz. Hepimiz yaşıyoruz. Bütün dünyada yaklaşık 3 milyona yakın insan hayatını kaybetti. Vaka sayıları artık birkaç milyonun, birkaç 10 milyonun ötesine geçti. Yüz milyonlarla ifade ediliyor. Ve dünyanın çok kısa bir süre içinde de bundan kurtulabileceğini, yarın sabah kalkıp hop bitti hadi bakalım eski hayatımıza devam edelim diyebileceğimiz düşünülmüyor. Sizler de biliyorsunuz bunu. Hatta öyle bir durumdayız ki doğrusunu isterseniz. Eski hayatımız neydi onu da çok fazla hatırlamıyoruz. Ama bizim şöyle de ekstra bir durumumuz var. Bizim eski hayatımız değişmiyor zaten. Biz aynı dertlerle bugünün koronavirüs tablosu içinde de uğraşmak zorunda olan insanlarız. Neden? Sıkıntımız şu çünkü hep beraber şunu yaşıyoruz daha doğrusu. Türkiye'yi yöneten iktidar bütün bunları bilimi reddettiği için ilk gününden beri, yani bilimle hiçbir alakası olmadığı için, bilimi hiçbir şekilde kabul edilebilir, üzerinde düşünülebilir bir şey olarak görmediği için bugünün iktidarının Covid'le mücadelesi de tam kendine benzer bir düzeyde ve durumda oluyor. Nereden biliyoruz bunu? Şuradan. Mesela şunu yaşıyoruz biz her şeyin ötesinde. Deniyor ki bize, Covid'le ilk gününden beri en başarılı mücadele eden ülke biziz. Hatta dünyanın bütün aşı geliştirmiş ülkeleri de dahil olmak üzere biziz. Ve biz o kadar başarılı mücadele ediyoruz ki, o kadar fazla başarılı mücadele ediyoruz ki, her şeyin ama her şeyin ötesinde yaşadığımız ortadadır işte. Bizim günlük tablolarımız şöyle, aylık hedeflerimiz böyle, yıl içine baktığımız zaman şu durumda görünüyoruz. Ama durumun böyle olmadığını istesek de istemesek de ifade etmek zorunda kalıyoruz değil mi? Herkes bir şekilde anlatmak zorunda kalıyor. Neden? Sıkıntı şu çünkü dünyayla verilerinizi eşleştirmek durumunda kaldığınızda, yani kaçamadığınızda, yani mesela Dünya Sağlık Örgütü gibi sizlerin de üye olduğu ülkeler çıkıp kardeşim ben artık sana güvenmiyorum çünkü sen kesinlikle veri saklıyorsun, kesinlikle %100 sallıyorsun dediği zaman artık direnecek, kaçacak bir yeriniz kalmadığı anda gerçek verileri paylaşmaya başlıyorsunuz bütün dünyayla. Biliyoruz, bunun örneklerini yaşadık. Nereden biliyoruz? Vaka sayıları Türkiye'de öyle bir hale gelmişti ki mesela bütün dünya ölü sayıları, günlük ölüm sayıları bizden düşük olan ülkeler bile bizim 8 katımız veri açıklarken biz hala çok düşük düzeylerde veri anlatmaya, veri açıklamaya falan devam ediyorduk biliyorsunuz. Nereye kadar? Dünya Sağlık Örgütü rest çekti ve dedi ki kardeşim ben senden gelen verileri kullanmayacağım çünkü yalan söylüyorsun, senin verilerin güvenilir değil. Üstelik bize bunu söyleyen Dünya Sağlık Örgütü'nden hani yerli ve milli olmaktan bahsediliyor ya. yerli ve milli olalım. Türk Tabipleri Birliği, bak adının başında Türk var, tabipler var, birlik var. Bu ülkenin kuruluşlarından bir tanesi Türk Tabipleri Birliği bağıra bağıra anlatmaya başlamıştı zaten bu hikayeyi. Ya kardeşim atıyorsun, böyle değil. Nereden biliyoruz? Biz hastanelerden alıyoruz. Senin hastanelerinde çalışan, hepimizin hastanelerinde çalışan o hekimler bizim birliğimizin üyesi zaten. Ve o insanlar anlatıyorlar. Biz günlük vaka sayılarını biliyoruz. Senin söylediğin gibi değil bunlar. Her neyse, dünyayla mücadele etmekten mecburen vazgeçip, bakın bir daha söylüyorum, mecburen vazgeçip verileri açıklamaya başladığımız günden itibaren görüldü ki dünya ortalamasının altında falan değil bizdeki veriler. Hiç değil. Hatta zaman zaman günlük vaka sayılarında öyle tırmanışlar yaşıyoruz ki Avrupa ortalamasının bile üzerine çıkıyoruz. Bunu anlatmaya başladığımız anda durum değişti. İktidarın elinde iki yöntem vardı. Bir, çöken ekonominin eşliğinde ya gerçekten hani bilime inanan her ülkenin yaptığı gibi, dünyanın uyguladığı o temel sistemde olduğu gibi, ekonomik işletmeleri bir takım desteklerle güçlendirerek kapatma yoluna gitmek, en azından insanların birbirlerine bu hastalığı bulaştırma ihtimalinin önüne geçmek ya da ikinci yöntem hiçbir şey yokmuş gibi içeride davranmaya devam etmek. Şimdi diyeceksiniz ki bu nasıl olur? Yurt dışına, dünyaya, dünyadan bizi izleyenlere, içinde bulunduğumuz örgütlere veri aktarırken kendi içimizde nasıl saklarız? Dal gibi saklarız. Bugünkü gibi yalaka, yavşak bir medyanız varsa çok rahat saklayabilirsiniz. Onlar ayrı tellerden çalarlar, ayrı hikayeler anlatırlar insanlara. Ne bileyim, kahramanlık hikayelerinden bahsederler sürekli. Anlatırlar, anlatırlar, yağdırırlar, yazdırırlar. Ondan sonra insanlar kendi başlarına gelinceye kadar ne olup bittiğini tartışamazlar. Akıllarına bile gelmez. Nereden biliyoruz bunu? Günlük vaka sayıları şu anda 8000 düzeyinde. Oysa biz bundan bir ay önce hani çok büyük başarı sağladık. Dün sabah gazetesinin, özür diliyorum, akşam gazetesinin manşetinde olduğu gibi, Hollanda televizyonunda bile Türkler çok iyi çıktı lan dedirttiği haberlerde olduğu gibi, bir ay öncesinde çok daha düşük seviyede vakaları konuşuyorduk. Hatırlıyorsunuz bunu. Bugün ne oldu da bu hale geldi sorusunun cevabı siyasetin göbek deliğinde yatıyor. Ne demek siyasetin göbek deliğinde yatıyor? Bizleri yöneten insanlar, seçildiği için o makamda oturan ama hani sıradan devlet yöneticileri, öyle kutsal insanlar falan değil, bizleri yöneten insanlar bilime inanmadıkları için bugün Türkiye'nin geldiği halden sorumlu bu insanlar. En başta Sağlık Bakanı. Ama Türkiye'yi azıcık tanıyan herkes bilecek ve diyecektir ki ya Sağlık Bakanı dediğin insan kendi başına karar veremez ki. Hiçbir bakan kendi başına karar veremez. Çünkü o bakanları bir podyuma çıkartıp sen bakan oldun diyen bir kişi var. Bunu inkar edebilecek biri var mı aranızda? Yok. O zaman Sağlık Bakanı kendi adına karar veremez. Ama bakın işte bu ama var ya, felaket önemli o. Çünkü Sağlık Bakanı'nın diğer bakanlardan ayrılmasına neden olan farklı bir özelliği var. Sağlık Bakanı doktor. Diyeceksiniz ki ne var yani, şaşırtıcı mı? Sağlık Bakanı'nın doktor olması şaşırtıcı mı? Değil. Bizde mesela Turizm Bakanı da turizmci, otelleri var. Milli Eğitim Bakanı var. Milli Eğitim Bakanı'nın okulları var. Çok aynı olmadı bunlar ama olsun. Sağlık Bakanı'nın hekim olması daha ilk gününden beri Cumhuriyetimizin bir gelenek zaten. Normali de bu, doğrusu da bu. Ama Sağlık Bakanı bir hekim olduğu için Sağlık Bakanı'nı ilgilendiren başka durumlar ortaya çıkıyor. Çünkü hani şu yayının başından beri anlattığım yerli ve milli olmakla dünyaya entegre olmak, kaçınılmayacak şekilde dünyanın içinde olmak durumu var ya, işte o burada çok kötü tosluyor. Sağlık Bakanı öyle bir ikilemin içine giriyor ki, o kadar saçma, pis bir ikilemin içine giriyor ki. Bir anda kendisini podyuma çıkartıp 5 saniye içinde, bakın 5 saniye içinde sen bakan oldun diyen insan var. Yani mesleki kariyerini bırakın, siyasi kariyerini anlatan insan var 5 saniye içinde. Öte yandan Hipokrat yemini var. Kim bu Hipokrat? Hep ismini duyuyorsunuz. Hipokrat nedir? Hipokrat kimdir? Batı'da tıbbın babası sayılan bir adam. Hekimlik mesleğinin babası sayılan, tababetin babası sayılan bir adam Hipokrat. Neden Hipokrat yemini diye bir metinden bahsediyoruz biz? Ya çünkü hekimlik öyle bir şey ki tıpkı hukukla ilgilenmek, hukuk üzerinde çalışmak gibi evrensel standartların altına düştüğünüz zaman dünya ile yaşadığınız uyumsuzluk ölümlere sebep oluyor. Tıpkı hukukta olduğu gibi. Yani siz dünyanın bir yerinde verilen adil olmayan kararlarla dünyadan nasıl kopuyorsanız, hekimlik mesleğini icra edenler için de dünyadan, tıbbın gelişiminden kopmak aynı sonucu doğurur. Ölüm onun sonu. Böyle insanlar sıradan yurttaşlar genelde. Hep bugüne kadar insanlık tarihi boyunca böyle olmuş bu. Sıradan insanlar patır patır ölmüş. Çünkü tababetin yanlış uygulanması aynı sonucu doğurmuş. Tıpkı hukukun yanlış uygulanmasının doğurduğu gibi. O nedenle Hipokrat yemini diye evrensel normlara, evrensel standartlara uygun bir metin var. Dünya Tabipleri Birliği'nin 1940'ların sonunda kabul ettiği bir metin. Ama üzerinde bir takım değişiklikler yapılmış. Şimdi diyeceksiniz ki, ya ama evrensel standartları varsa nasıl değiştiriliyor bu yemin metni? Şöyle değiştiriliyor, çağın gerekleri değiştiği ve dönüştüğü için metne bir takım ilavelerin yapılması ya da bir takım ifadelerin daha aydınlığa kavuşturulması isteniyor. Ben de dün akşam yayın için çalışırken, daha önce bu konuyla ilgili bir makale okumuştum. Dün akşam Türk Tabipleri Birliği'nin sayfasını TTB.org'dan, TTB.org.tr'den açıp bu hikayeyi biraz daha başına dönerek en son 2017 yılında Chicago'da düzenlenen Dünya Tabipleri Birliği'nin toplantısında, son kongresinde, üstelik Türk Tabipleri Birliği'nin de devreye girmesiyle metnin düzenlenen en son haline ulaştım. Çünkü bu düzenlemenin yapılmasını gerektiren bir takım durumlar yaşanmış dünyada. Hekimlik amdı güncellendi denilerek 15 Kasım 2017'de Türk Tabipleri Birliği de duyurmuş bunu. Hem meslektaşlarına hem de aynı şekilde bu işi merak eden ne oluyor ya, nereden çıktı bu hikaye diyen insanlara. Deniyor ki Dünya Tabipleri Birliği 2 yıldır bir mücadele yürütüyordu. 2 yıl boyunca bütün dünyada hekimlerin yaşadıklarından, onların edindikleri yeni tecrübelerden yararlanarak Hipokrat yemini güncellendi. Çünkü mesela bunun önce adının değiştirilmesi gerekiyor. Ne olacak adı? Adı hekimlik andı olmak zorunda. Çünkü sadece biz şunu göremeyiz, sadece şundan bahsedemeyiz. Ya bu işte Hipokrat yemini dendiği zaman bambaşka bir yerde duracak. Kime ait olduğunu söylediğin zaman bambaşka bir yerde duracak. Bunu yapamayız. Ne yapacağız? Onun yerine şunu yapacağız. Bu hekimlik andı olacak ve bütün hekimleri bağlayacak. Çünkü burada anlatılanların tamamı bir hekimin başından geçebilecek. Meslek yaşamı boyunca başına gelebilecek her şeyi kapsıyor aynı anda. Yeterli mi? Hayır değil. Alman Tabipleri Birliği, tıpkı hani bizde olduğu gibi Almanların tabip örgütü, onlar da 2017'de Chicago'daki kongre sırasında bir bildirge hazırlayıp kongreye şunu sunuyorlar. Diyorlar ki, tıbbi uygulamalar hakkında, bakın hayatınızda ne kadar değiştiğini düşünün bunu. Yani hayatınızın son 5 yılını düşünün, sizler de doğrulayacaksınız bunu. Bu işin ne kadar evrensel olduğunu göreceksiniz. 2017 yılında yapılan düzenlemeyle deniyor ki, tıbbi uygulamalar değişiyor ama bununla birlikte hem hastanın aydınlatılması hem de onun onam verip vermemesi, yani kendisi için uygulanacak tedaviye, tedavi prosedürüne, tedavi sürecine onay verip vermemesi ona söylenmek zorunda. O zaman mesleki ahlak yükümlülükleri içine bu da eklenmek zorunda. Chicago'da bu da tartışılıyor ve kabul ediliyor. Deniyor ki doğru, doğru, bunu yapmak zorundayız. Çünkü hasta hakları da artık devam ediyor. Hasta hakları da ilerlemiş, bugünün düzeyinde, bugünün düzleminde bambaşka bir noktaya gelmiş durumda. O zaman kardeşim biz de yenileyeceğiz bunu. Biz de bir şey söylemek zorundayız. Ne yapabiliriz? Bu yenileme, bu düzenlemeler gerçekleştiriliyor bir yandan. Kusura bakmayın, ben bir yandan da hala şeyle uğraşıyorum, periskopla uğraşıyorum. Israrla, inatla, öyle ya da böyle, bugünün kötü internetine rağmen biz bu işi yapacağız. En kötü dediğim gibi, bu en iyi yükleyeceğim zaten, merak etmeyin. Bu düzenlemelerin ardından deniyor ki, Türk Tabipleri Birliği'nde mesleğimi vicdanımla ve onurumla uygulayacağıma ifadesindeki vicdan sözcüğünün hekimin kişisel değerlerini mesleki kararlarında kullanabileceği anlamına gelebildiği, bunun ayrımcılığa kapı aralayabileceği, dolayısıyla çıkarılması gerektiği biçimindeki önerisi tartışıldı. Vicdan kelimesinin çıkarılması yerine kişisel değerlerin kullanılmaması gerektiğini vurgulamak üzere ifadenin dikkat, mesleğimi vicdanımla, onurumla ve iyi hekimlik ilkelerini gözeterek uygulayacağıma biçiminde değiştirilmesi üzerinde uzlaşıldı. Yapılan düzenlemelerden bir tanesi de bu. Hastanın sağlığına öncelik verilmesi, yemin güncelleniyor, boru değil, bütün dünyadaki milyonlarca tabibi kapsıyor çünkü bu yemin. Hepsinin üzerinde uzlaşıp tıp mesleğine başlarken ben böyle yaşayacağım, böyle davranacağım dediği şeyler. Bu reddedilebilecek bir şey değil yani. Ben buna uymayacağım kardeşim ya da şu kadarına uyarım diyemiyorsun. Bütün bu çalışmalar yapılıyor. Uzman kurumlar oluşturuluyor içinde. Kendi kurullarını oluşturuyorlar. Ve Chicago Kongresi'nde deniyor ki tamam kardeşim. Ekim 2017. Biz genel kurulumuzu yaptık. Dünya Tabipleri Birliği olarak ve bundan sonra Hipokrat yemini olarak adlandırılan ki hep şöyle söylenir. Hipokrat'ın kendi de yazmış olabilir. Hipokrat'ın öğrencilerinden biri tarafından da kaleme alınmış olabilir. Önemli olan o değil. Ama binlerce yıldır hekimliğin temel düsturlarını oluşturuyor bu. Yemin yenileniyor. Türk Tabipleri Birliği de kendi sayfasında demin söylediğim gibi Kasım 2017'de yani genel kuruldan bir 15-20 gün sonra kendi sayfasında yayınlıyor. Benim itirazım şuraya. Hayır, hekimlik andına değil. Böyle bir haddim olamaz benim. Ben hekim değilim. Benim itirazım ona olamaz. Benim itirazım kendinin hekim olduğunu söyleyip bu ilkelere uygun davranmayan insanlara. Dün Adalet ve Kalkınma Partisi'nin yayının ikinci bölümünde göstereceğim size. Mesela iktidar gazetelerinin yalakaların tamamında manşetten verilmiş. Çünkü Türkiye'de yaşanan pek çok şeyin de aslında konuşulduğu Adalet ve Kalkınma Partisi'nin Rize İl Kongresi sırasında salon koronavirüs tedbirleri olmasına rağmen hani bize öyle anlatılıyor ya bu ülkenin müzisyenleri aç, esnafı aç, tamamen aç. Eğlence yerlerini işleten insanları aç, internet kafelerini çalıştıranlar aç. Ya sokakta çalışan herkes aç kardeşim. Çünkü onlara dedin ki iş yerini kapatacaksın, Covid bulaşıyor oradan. Kapattın, 5 kuruş para vermedin. Diyeceksin ki 1000 lira kira yardımı verdim. Ha, 1000 lira kira yardımı verdin, 25 bin lira kira ödeyen adama bir kere. Verdin, açlığa mahkum ettin o insanları. Hepsi dükkanlarını kapatmak, yanlarında çalıştırdıkları insanları işten çıkartmak zorunda kaldı. Üstelik Covid tedbirleri nedeniyle işten çıkartmaların da yasaklandığı günlerde. Çünkü iş yeri olmayınca haliyle iş de olamıyor. Bu çok basit bir şey. Herkesin anlayabileceği. Hani neydi o? Suat anlatır gibi anlatmak mıydı? Fuat mıydı? Mehmet miydi? Neydi? Onu anlatır gibi anlatayım. Bu yapıldığı andan itibaren o insanlar aç kaldı. Ama buna rağmen üst üste toplantılarla insanların gözüne soka soka, özellikle bilinçle yapıla yapıla Adalet ve Kalkınma Partisi kongrelerini yapmaya devam etti. Mesela biz bir Antep kongresi izledik. Çıkart maskeyi çıkart, söylediğin anlaşılmıyor dedi. Bu ülkeyi tek başına yöneten kişi. O kişi ki bugün Sağlık Bakanı olan, aslında bir hekim olan, Hipokrat yeminini çiğneyen, hekimlik andını çiğneyen Doktor Fahrettin Koca'yı da bakan yapan insandır aynı zamanda. Çıkart maskeyi anlamıyorum dedin dedi. Üst üste ana baba günü kapalı spor salonlarında yapıldı bu. Ama dün Adalet ve Kalkınma Partisi'nin Rize'de yaptığı ilk kongresi öyle bir hale büründü ki artık bu resmen kamu düşmanlığı. Çok ciddi söylüyorum, adını koymamız gerekiyor. Bu kamu düşmanlığı, halk düşmanlığı bu. Çünkü orada insanlara salonu lebalep dolduranlara teşekkür edildiğini duyacak şekilde hitap edildi. Lebalep ne demek? Yayının başında kullandım. Yayının başlığı da aynı zamanda. Lebalep ne demek Fahrettin Bey? Fark ettiyseniz Doktor Fahrettin ya da Doktor Koca demiyorum. Çünkü böyle davranan bir insanın bence hekimlikle alakası olmaz. Olamaz uzak yakın. Benim için Fahrettin Koca hekim falan değil, kusura bakmasın. Çünkü az sonra hatırlatacağım. Hekim olsa bu sözlere, bu metne uygun davranmak yükümlülüğü olduğunu hatırlar en azından. Zerre kadar hatırlamıyor. Çünkü ona siyasi kariyer sağlayan insanın ki metinde biraz sonra size söyleyeceğim. Metinde tam da çiğnediği yer orasıdır. Çiğnediklerinden biridir en azından. O insana bağlılık göstermenin hekimliğe sadakat göstermekten çok daha önemli olduğunu düşünüyorum. Lebalep, lep, dudak demek. Dudak. Lebalep'teki o tamlamada söylenen şey de iki dudağın birbirine değmeyeceği kadar ağzın dolu olması demek. Ağzına kadar dolu olmak demek. Ama ağızla çok alakası yok. Dudaktan ne çıktığının çok önemi var. Bütün numara, bütün sorun bu. Dudaktan çıkan şey bir metin. Evrensel bir metin. Evrensel bir yemin aslında. Ama bu yemin kütür kütür çiğneniyor herkesin gözünün önünde. Üstelik hekimlerin haklarını korumak zorunda olan insan tarafından çiğneniyor. En çok onun görevi. Sağlık teşkilatının başındaki insan çünkü. Doğru değil mi? Bakın hekimlik andında diyor ki, hekimlik mesleğinin bir üyesi olarak diye başlıyor. Türkçe'ye çevrilmiş bu uluslararası metin. Yaşamımı insanlığın hizmetine adayacağıma, hastamın sağlığına ve esenliğine her zaman öncelik vereceğime, hastamın özerkliğine ve onuruna saygı göstereceğime, insan yaşamına en üst düzeyde saygı göstereceğime. Dıt! Çiğnedik. İnsan yaşamına en üst düzeyde saygı gösterecekseniz, bunca meslek örgütü üyelerinin aç olduğunu söylerken bu ülkenin müzisyenlerinin, sahne sanatları sanatçılarının, eğlence yerleri sahiplerinin, kahvehanelerin, internet kafelerinin, pek çok esnafın dükkan kapatarak ağlıya ağlıya battığını görmenize rağmen bu yaptığınız parti kongresinin düzenlenmesine ses çıkartmamanız, insan yaşamına en üst düzeyde saygı göstermediğiniz anlamına gelmiyor mu? Görevimle hastam arasına yaş, hastalık ya da engellilik, inanç, etnik köken, cinsiyet, milliyet, politik düşünce, dıt. Duralım. Politik düşünce. Irk, cinsel yönelim, toplumsal konum ya da başka herhangi bir özelliğin girmesine izin vermeyeceğimi. Fahrettin Bey, siz politik düşüncenizin hastanızla göreviniz arasına girmesine izin verdiniz. Çünkü politik düşünceniz nedeniyle insanların ölümüne sessiz kalıyorsunuz şu anda. Sadece politik düşünceniz nedeniyle. Ha bir de arada çıkma yapmak mümkün. Cinsel yönelim diyor ya burada. Sizin kabinenin içinde göz göze baktığınız, dip dibe oturduğunuz, birlikte çalıştığınız, aynı partili olmaktan muhtemelen onur duyduğunuz insanlar sürekli olarak bu ülkenin hani tanımlanmış, erkek ve kadın olarak tanımlanmış cinsiyetler dışında kendi cinsel yönelimlerini belirlemiş insanların hakaret etmesine sessiz kalıyorsunuz. Oysa kimlik andının içinde bu da var. Bu da var. Sesinizi çıkartmıyorsunuz siz. Hastamın bana açtığı sırları yaşamını yitirdikten sonra bile gizli tutacağıma, mesleğimi vicdanımla, onurumla ve iyi hekimlik ilkelerini gözeterek uygulayacağıma duralım bence burada. Çünkü burada vicdan çiğneniyor. Bir hekim olarak gerçekten vicdanınız rahat mı Fahrettin Bey orada bakarken? Onları görürken rahat mısınız siz? Hiç içiniz sızlamıyor mu mesela? Sızlamıyor. Hekimlik mesleğinin onurunu ve saygın geleneklerini bütün gücümle koruyup geliştireceğime. Bu da olmadı. Bu cümlede de büyük çuvalladınız. Çünkü hekimliğin onurunu savunabilmek, pandeminin başladığı günden beri sadece hekimlerin değil bütün sağlık çalışanları da dahil olmak üzere can verecek kadar yoğun çalışmalarını göz ardı edebilmek demek. Siz bunu yapıyorsunuz Fahrettin Bey. Siz gözümüzün içine bakarak bunu yapıyorsunuz. Ölen bütün hekimlerin, bütün sağlık çalışanlarının, ambulans şoförlerinden sıradan hastane idari personeline kadar, eczacılardan eczacı yamaklarına kadar, hemşirelerden hekimlere kadar hepsinin kanları elinize bulaştı. Fahrettin Bey, ağzınızı açmıyorsunuz çünkü. Siz bir hekimsiniz. Diğerleri sessiz kalabilir. Siz kalamazsınız. Çünkü bir yemin ettiniz siz. Devam edelim yeminden. Mesleğimi bana öğretenlere, meslektaşlarıma ve öğrencilerime hak ettikleri saygı ve minnettarlığı göstereceğime, tıbbi bilgimi hastaların yararı ve sağlık hizmetlerinin geliştirilmesi için paylaşacağıma, hizmeti en yüksek düzeyde sunabilmek için kendi sağlığımı, esenliğimi ve mesleki yetkinliğimi korumaya dikkat edeceğime, tehdit ediliyor olsam bile burada duralım artık ya. Burada duralım, tamamen duralım. Çünkü tehdit her zaman sana şöyle yaparım diye olmaz. Zaman zaman sizi bir podyuma çıkartıp siyasi kariyerinizi belirleyen insanın bir bakışı mesela tehdittir. Onun o güne kadar aslında bildiğiniz siyasi kariyerlere yön verirken yaptığı bir takım davranışların ne olduğu, sizin başınıza da gelip gelemeyeceğini düşünmek mesela bir tehdittir, büyük tehdittir Fahrettin Bey. Tehdit ediliyor olsam bile tıbbi bilgimi insan haklarını ve bireysel özgürlükleri çiğnemek için kullanmayacağıma kararlılıkla özgürce ve onurum üzerine and içerim. Fahrettin Bey siz bu yemini çiğnediniz. Siz bu yemini çiğnediniz. Nereden biliyoruz? Sıkıntı şu. Fahrettin Bey bir harita paylaştı. Ben de bugün yayının başlığında o haritayı sizinle paylaşmak istedim. Ben bundan sonra Lebalep haritası diyeceğim ona. Gerçekten bence ismi budur. Lebalep haritası. Türkiye'nin hani bugüne kadar bildiniz ya hep gördük ilkokuldan beri fiziki haritalar var, coğrafi haritalar var. Dağları, gölleri, denizleri gösterenler var. Sadece kent sınırlarını gösterenler var. İdari anlamda daha küçük bölünmüşlükleri de gösterenler var. Ama bundan sonra bizim bir de Lebalep haritamız var. O harita bu harita. Lebalep haritamızın bize gösterdiği şey şu. Açtığımız zaman haritayı altında kocaman adı yazıyor. Doktor Fahrettin Koca Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanı yazıyor. Ve kendisi de açıklıyor zaten. Karadeniz gerçek anlamıyla COVID konusunda alarm veriyor. Diyor ki en ağır yaşayan kentler Trabzon, Rize, Giresun, Ordu ve Samsun. Sırasıyla Trabzon'da 8-14 Şubat arasında yani o sadece o 7 günlük süre içinde. Trabzon'da 228 bin, Giresun'da 184 bin, Rize'de 202 bin, Ordu'da 194 bin, Samsun'da 171 bin vaka var. Yani bunu 100 bin kişi oranladığı için böyle söylüyorum, böyle anlatıyorum size. Bu kadar yoğun bir etkileşimden bahsediliyor. Bu kadar fazla vakadan gerçekten alarm veriliyor. Mesela İstanbul gibi bir yer, hani dünyanın en büyük kentlerinden bir tanesi. Mesela Trabzon'daki oranın 1/4. Rize'deki oranın 1/3. Ve tam da bakın ki Adalet ve Kalkınma Partisi'nin Rize İl Kongresi'nde bütün bunlar yaşanıyor. Salona teşekkür ediliyor. Covid tedbirlerine, Covid'e rağmen salonu lebalep dolduran herkese çok teşekkür ederim denilerek. Gözümüzün içine bakılarak. Doktor Fahrettin Koca, ben kendisine bundan sonra, hani bu sondu, doktor olarak tanımlamam kendisini. Bu saatten sonra kendisine hekim falan diye hitap edemem. Hiçbirinizin de etmesini tavsiye etmem. Çünkü eğer hekim olsa, gerçekten hekimlik ilkelerine bağlı bir insan olsa, bunların tamamını demin okuduğum Ekim ayında 2017 yılının, yani bundan 4 yıl önce, 3,5 sene önce Amerika'da Chicago'da kabul edilip son düzenlemesi yapılan ve yeni bir şey değil, yani 70 yıllık 72 yıllık bir metinden, bilinir halinden bahsediyorum. 40'ların sonu 48-49 falan bu metnin kabulü Dünya Tabipleri Birliği tarafından. 70 yıllık bir metnin son halinden bahsediyorum. Ve size deminden beri anlatıp ispatladığım şekliyle Fahrettin Bey bunların tamamını çiğniyor. Tamamını çiğniyor. Mesleki onurla, mesleki ilkelerle bağdaşmak, onunla birlikte bir şey yapabilmek, vallahi kendi içinde nasıl bir tutarlılık arz eder çok fazla bilmiyorum. Doğrusunu isterseniz bilmek de benim açımdan çok fazla bir önem taşımıyor bu saatten sonra. Neden? Çünkü şu anda yaşananları görüyorsunuz ya. Bunun siyasetle sadece alakası var. Ama hekimlik siyaseti kaldırabilecek bir şey değil. Çünkü öyle bir şey ki tıpkı hukuk gibi bütün dünyanın evrensel standartlar üzerinde uzlaşması gereken bir konu. Eğer o evrensel ilkelerin dışına çıkarsanız bizim bugün yaşadıklarımızı yaşıyorsunuz işte. Tıpkı gazetecilik gibi, biliyor musunuz? Gazeteciliğin de temel ilkelerinden bazıları evrensel olmayı gerektiriyor. Yerel ölçeklerde ne yaparsanız yapın, hayatınız çok değişmiyor. Ama şunu unutmamanız gerekiyor bunları yaparken. Siz kendinizi bir yerde sakladığınızı düşünebilirsiniz. Size siyasi kariyer açan insanın, onun hoşuna gidecek davranışlarınızın sonucunu alıp semeresini toplamayı düşünebilirsiniz. Ama eğer hekimlik andı gibi bir şey varsa, önünüzde yemin ettiğiniz bir metin, üzerinize giydiğiniz cübbenin mesela düğmesi olmamasının nedenini her gün bir kez daha düşünmek zorundaysanız ya da tuttuğunuz kalemi satmamanın, onurunuza sahip çıkmanın ne kadar önemli olduğu konusunda bir fikriniz varsa rahat uyuyamamanız lazım. Çünkü bugün yaşadıklarımızın hiçbirinin bununla alakası yok. Diyeceksiniz ki anladık, konuştum da gazetecilikle bu işin ne ilgisi var? Çok ilgisi var. Çünkü konuştuğumuz o Rize İl Kongresi var ya, orada bir ifade kullandı Tayyip Erdoğan. Kendine gazeteci diyen, bugün kendini gazeteci olarak satan pek çok insanın da aslında işini kolaylaştıracak bir ifade. Biz Gara'da 13 insanımızı kurban verdik. Onları kurtarmayı çok istemiştik, başaramadık dedi. Duydunuz değil mi o ifadeyi? Başaramadığının itirafını yapabildiğine göre artık kendine gazeteci diyen bir grup yalakanın soru sormasının en azından zamanı gelmiştir. O ifadeyi kullanmadan önce dün sabah burada yayında sorduğum soruları hepsini ya da bir kısmını, bir tanesine bile razıyım. O insanlar neden orada öldüler sorusuyla başlayacak şekilde. Biz gazetecilerin de içinde dahil olduğu bir grup evrensel ilkelerle meslek icra etmek zorunda insanlarız. Ama hekimlerin öyle bir dünyası var ki onlar işlerini iyi yapmazlarsa tıpkı hukukçular gibi insanın, hatta insanlığın ölümüyle sonuçlanıyor yaşanacak şey. Ve biz dün itibariyle gördük ki bizim ülkemizde Sağlık Bakanı olarak görev yapan kişi Hipokrat yeminine sadık falan değil. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Yayında çok aksama oldu. Merak etmeyin, ben en fazla 10 dakika içinde yayını yükleyeceğim. YouTube'dan göreceksiniz, paylaşacağım. Sizlerden de ricam, sosyal medyadan bütün olanaklarınızı da paylaşın ki yayın takıldı, tekledi diye buradan giden insanlar da en azından yayına hakim olabilsinler. Onlar da görebilsinler. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Ve bizim şu anda burada yaşadığımız şeylerin tamamı hayatımızda her sabah yenilenen bir düzenin devamı aslında. Ama o düzen içinde biz bir şey yapamadığımız için, bizi yönetsin, bizimle bizim isteklerimiz doğrultusunda bir devlet yönetimi kursun diye iktidara yönlendirdiğiniz, oylar vererek getirdiğiniz insanların bugün hepimizin iyiliği için değil de kendi iyiliği, kendi siyasi çıkarı için çalışması gibi. Tıpkı onun gibi. Ama bundan vazgeçmemenin bir tane yöntemi var. Hakkını savunmak. Bizim bugün yaptığımız gibi biz hakkımızı savunmak zorundayız. Çünkü bu yapılan şey ahlaki değil. Hiçbir şekilde değil. Siyasi doğrudur, dibine kadar siyasi. Ama ahlaki değil. Bakın, Hipokrat yemini içtiğinde anlatmaya çalıştım size. Benim yapabileceğim, haddim olan bir şey değil bu. Ben bir hekim değilim. Ama o metinde ne yazdığını anlayabiliyorum. Bugün yaşananlarla o metinde yazanları kıyaslayabiliyorum. Böyle bir yeteneğim var. Kafam bu kadar çalışıyor çok şükür. O zaman itiraz etmek zorundayız. Çünkü bunun hepimizin sağlığıyla, canımızla çok alakası var. Dünyanın bir yerinden aynı şeye inanmadığımızı bilmenize rağmen her sabah buraya geliyorsunuz. Sağ olun, var olun. Doğrudur. Biz hayat aynı yerden bakmıyoruz. Bakmayacağımızı da hep söylüyoruz, sürekli tekrarlıyoruz. Çünkü bu bir zenginlik aynı zamanda bizim için. Aynı ülkeye, bizim ülkemize, memleketimize ilişkin, vatanımıza ilişkin görüşlerimiz var bizim. Ve bunları söylemekten korkmuyoruz. Çünkü eğer korkarsak birbirimizden uzaklaşacağız ve bu uzaklık ayrılık getirecek. Oysa buna direnmek mümkün mü? İşte 5,5 yıldır. Yapıyoruz. Bundan sonra da yaparız. Yeter ki birbirimizden korkmadan konuşmaya devam edelim. Küfür etmeden, hakaret etmeden, tehdit etmeden. Onu da unutmadan elbette. Bu yayın sürsün, benim de katkım olsun ama nasıl olsun? Vallahi nasıl olacağını biliyorsunuz aslında 3 aşağı 5 yukarı. İşte Patreon'dan desteği, YouTube'da katıl butonunu, unsal@unsalunlu.com adresine bir mail atıp katkı iletmenin başka yollarını sormayı, unsalunlu.com.tr'deki abone ol ve katıl tuşlarını kullanmayı, hepsini. Ama beni ilgilendiren, beni en çok ilgilendiren desteğiniz burada olmak. Burada olup birbirimizden korkmadan konuşmaya devam etmek. Çünkü kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz. Bir saat sonra gazeteleri getireceğim size. Uygun olursanız o yayına beklerim. Değilseniz yarın sabah saat 9'da ölmezse akıllıysam buradayım. Gelin hayatımızı konuşmaya orada devam edelim. Herkese çok güzel, çok sağlıklı, huzurlu, bolluk, bereket içinde şahane, çok şık bir gün diliyorum. Tekrar görüşeceğiz. Hoşçakalın.